Merhaba, Kestane Kebab'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Muktedir.
Ben Mahmut Şaşıbakmaz.
Yine capcanlı, dop dolu, keyifli bir bölümle karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Niyazi. Nasılsın?
İyiyim valla, ne olsun. Mutluyum açıkçası. Uzun zamandır böyle güzel kayıtlar alamıyoruz. Aslında aldığımız bütün kayıtlar güzel oluyor da böylesi daha güzel oluyor.
Etete de yiyor. Tentene temas ediyor.
Evet abi. Bir de ben açıkçası biliyorsun benim şöyle bir batıl inancım var. Teknolojik aletler konusunda şansımın kötü olduğuna inanırım. Belki de o yüzden kötü oluyor her şey ama uzaktan alırken yok cızırda da bilmem ne böyle hiçbir şey sıkıntı olmuyor ya, tertemiz yani. Seninle konuşur gibi konuşuyorum ki seninle konuşuyorum.
Çok güzel. Bugün gelirken senin dükkanda buluşacaktık. Sürekli hani mesajlaşırken geldim geliyorum şuradayım buradayım diye. Bana sürekli ses kaydı atıyordun. Ben de en son isyan ettim. Ulan niye sürekli ses kaydı atıyorsun, sen mobilya ustası mısın diye. Güldük geçtik, sonra senin dükkanda buluştuk. Sonra bir tane teyze geldi biliyorsun, evet, kapıyı abi çaldı ve dedi ki burada döşeme işi mi yapıyorsunuz oğlum, şeyse müsaitse falan diye.
Evet abi. Yani
şakanın üstüne denk gelen aralar, bir gün oldu.
Bu aralar sürekli bir esnafın esnaf arayışı var, bunu fark ediyorum. Çünkü bizim kapıyı tıklıyorlar ara ara, beni görüyorlar içeride. Çünkü yani haftada 2-3 gün gördükleri için şey diye geliyorlar, aa buraya ne yapıyorsunuz, ne açıyorsunuz, burada önceden kuaför vardıydı, burada halı yıkama mı yapacaksınız falan diye. Yok diyorum yani, ama biraz esnafın nabzını tutuyorum. Bir sonraki sefer şey soracağım, ne açmamı istersiniz?
Bravo.
Ne açsam iyi olur buraya.
Bravo, bravo, güzel söyledin. Güzel söyledin. Mahallenin ihtiyacına göre onlar da işte muhabbet konusu olacak kahvede muhtemelen. Şu bizim köşe başındaki dükkana var ya, oraya işte nalbur açacaklarmış diye onlar da sohbet edecekler orada.
Güzel olur. Nalbur bu arada iyi esnaflar olur. Öbür nalbur uzakta, bir de öbür nalbur kötü.
Fırsat ben, diyorsun ha.
Fırsat abi, şöyle ev eşyaları satan bir nalbur olsa iyi olabilir.
O zaman biz bunu hemen offline'da konuşalım. Hazırsan da
online'da bölümümüze konuşacak çok şeyimiz var çünkü.
Haydi buyurun. Sevgili Niyazi, bizden artık geçti, yıllar oldu, biz son sınavımıza gireli. Ama hala hani tabii sınav hayatımızın bir gerçeği. Hayat bir kendi kardeşim, hayatı kendi bir sınav.
Kendi
biliyorsun.
Adına konuş. Benim daha girecek bir sınavım daha var. O
ahiret sınavı.
Ahiret sınavı, son sınav. O yüzden ben hala ona hazırlanıyorum.
Peki sana şimdi şunu sormak istiyorum. Hazır muhtemelen şu an final dönemlerindeyiz. Birçok öğrenci arkadaşımızın içinde olduğu. Sınava çalışmak her zaman çok zordur. Yani bu çok
sınava
net
çalışmak
bir
berbat bir şey.
Dünyanın en zor şeyidir yüksek ihtimalle. Konsantrasyonun en zor olduğu, dağılmaya en müsait olan zamanlardır diye düşünüyorum hayatının içerisinde.
Hiç çalışmadığın zaman özellikle sınava çalışmak büyük bir yük. Yani konu hakkında o kadar hiçbir şey bilmiyorsun ki nereden başlayacağını da bilmiyorsun. O yüzden ben zaten çalışmayı sevmem de sınava çalışmayı daha da sevmem.
Şimdi peki sana o zaman sorum şu. Bir sınava çalışmamak için yaptığın en saçma şey neydi?
Çamaşır makinesi tamir ettim. Yani çamaşır makinesini tamir edecek bir yanı yoktu da böyle hani normalde dönerken böyle vuu diye dönüyor. Bizimkisi vudu vudu vudu vudu vudu diye dönüyordu. Ben dedim ki kesin bir şey bozuk diye. Aklıma o geldi, onu tamir ettim. Ya, edemedim bu arada ama bana rahat bir 3 saatime falan mal oldu. Çok rahatladım.
Peki bir takip sorusu da geliyorum. Gerçekten yeri ve zamanı mıydı? O çamaşır makinesinin tamiri.
Şöyle kesinlikle yeri ve zamanıydı. Çünkü benim o esnada çalışmamam lazımdı. Ama yani çalışsam daha iyi olurdu. Niye o an tamir ettim bilmiyorum yani.
Ama aradan çıktı değil mi yani?
Çıkmadı.
Sonunda yine
tamir olmadı.
Edemedin.
Yani sadece zaman harcamış oldum. Güzel oldu ama.
En azından problemi tanımladın diyelim o zaman. Evet. İyi bir şey bulmaya çalışıyorum bu anlattığın
hikayede. Yok, problem de belliydi yani. Ben makine düzgün çalışmıyordu. Ben makineyle uğraştım. Makine düzgün çalışmamaya devam etti ve ben bu esnada 3 saat kaybettim. Ama hiç pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım.
Harika. Kesinlikle. Çok güzel. Ben sana o zaman hemen bir tane tanık olduğum bir şeyi anlatayım. Anıyı anlatayım. Evdeyiz. Zeki yani şu aralar sınavları var onların. Biraz sınavlara çalışıyor. Ben de o sırada dışarıdan gelmiştim. Akşam oturuyorum salonda sessiz sessiz televizyon izliyorum. Zeki de
nasıl
içeride.
Nasıl sessiz lan? Mute'u mu aldı televizyonu?
Yani çok kısık sesle yani böyle hani ses çıkarmadan.
Rahatsız olmasın.
Evet, rahatsız olmasın diye öyle hani kendi halimde takılıyorum yani. Bir Twitter'a giriyorum, ediyorum. O da içeride çalışıyor. Sonra içeriden geldi salona. Dedi ki ya dedi şu dedi bizim küçük odanın dedi kilidinin dedi göbeği benim dedi acaba odamın kilidinin göbeği ne olur mu kapısına? Şimdi dedim ki çok güzel bir soru ama yani sen yani şu soru nasıl gelmiş olabilir yani çalıştığın konuyla alakalı olarak. Dedi ki dur ben şunu bir değiştireyim. Dedim neden? Ya dedi lazım oluyor. Bazen de kapıyı kilitlemem gerekiyor dedi. Kapının dedi kilidi takılıyor dedi.
Yani kapının kilidi takılıyor derken takıldıktan sonra illaki kilitleniyor mu?
Kilitlenmiyormuş işte. Kilitlenmediğini iddia ediyor. Gittik abi gitti. Küçük oda anahtarlar buldu. Şeyler buldu. Yıldız tornavidalar. Önce küçük odanın şeyini söktü. Sonra gitti kendi odasınınkini söktü. Bu arada biliyorsun bizim küçük odada normalde ışık
evet,
yok.
Evet.
O yüzden ışıklar açıldı. Yakınına ampuller takıldı. Kapılar hafif böyle eğik geldi. Oradan bir söküldü hissederek ederek. Bir orası çok hani hava almayan bir yer. Çok hava sirkülasyonun olmadığı bir yer. Bir teller aktı alnından. Sonra gitti kendi odasının şeyini söktü. Sonra gitti onları birbirine takmaya çalıştı dakikalarca. Sonra onlar birbirine uymadı.
Hayda.
Sonra dur dedi ben bunu tekrar geri takayım madem. O sırada biraz yorgunluk belirtisi de başlıyor. Bu sefer geri de takamadı.
Nasıl geri takamadı lan?
Oldu olmadı uydu uymadı. Sıçtı batırdı ortalık karıştı. Ve dediğin gibi olan yine birkaç saate
Bunları yaptıktan oldu. Sonra da bir yorulup böyle oturdu mu sende?
Tabii yandı bir dinlenme süresi var. Yani biz bak şimdi olmadı bak onu yapsak aslında iyiydi. Ben gideyim madem bir menteşe alayım bari buraya. Bu böyle olmayacak. Anahtar mı acaba şey mi tornavida mı uymadı acaba diye bir yarım saattir istişare ettik. Bakalım yani sınavı inşallah geçer. Yani bu şeylerin
sınava
ardından.
Sınava çalıştın peki daha sonrasında?
Çalıştı sanıyorum da artık olduğu kadar olmadığı kader abi, yöntemiyle.
Bayılıyorum bu şeylere ya bak ben şimdi itiraflar geliyor da ben hala yapıyorum bunu. Sınavım yok evet ama işim oluyor, iş yüküm oluyor tamam mı? Böyle mail atmam gerekiyor ya da ne bileyim bir müşteriyle konuşmam gerekiyor, bir şey hazırlamam gerekiyor falan. Koltuk süpürüyorum. Kedileri seviyorum. Aa diyorum kedilerin kumunu ben temizlemedim ne zamandır falan deyip kum temizliyorum. İşte aa çamaşırlar yıkanacaktı, asılacaktı falan filan derken geçiştiriyorum öyle onu. Ta ki artık yumurta göte dayanana kadar akşam oluyor böyle ulan bunu yapmam lazım benim bugün diye oturup yapmak zorunda kalıyorum ama o bir alışkanlık gitmiyor yani.
Benim mesela kullandığım yöntemlerden biri şey genel telefondaki bildirimleri temizlemek. Böyle köşelerinde şeyler oluyor işte önce bir maillere bakıyorum. Sonra bir Twitter'a giriyorum varsa bildirim onu temizliyorum. Ondan sonra bir giriyorum işte varsa işte atıyorum LinkedIn'de varsa bir şey bir arkadaşlık isteklerini kabul ediyorum. Üstüne başka uygulamalardan işte şurada kampanya var diye onu bir sola kaydırıyorum. Hepsini böyle bir tek tek giriyorum. Facebook'a bile girip varsa bir bildirim gruplarda onları temizliyorum. Benim en fazla kullandığım şey bu.
Bu arada sen de şeylerden misin? Telefonda bildirim işareti olduğunda böyle...
Sıfırdır hepsi.
Ha.
Yani bir varsa onu bilerek bırakıyorumdur ki sonra dönüp bakayım ki hani bir sonra yapılacak bir şeydir o.
Ama ya yani bir kere başladın mı hepsini sıfırlıyorsun.
Sıfırlarım hepsini.
Ben de abi çok...
Şu anda sıfırdır. Hiçbir şey yok.
Ana ekranıma bildirim geldiğinde de böyle hepsini toplu olarak siliyorum. Sile basıyorum. Çok mutlu oluyorum.
Ben de öyle. Ben de öyle.
Arada da şeye inerim. Yine ben de böyle ders, mail atmak istemediğimde girerim abi albüme. Albümdeki gereksiz abi fotoğrafları muhteşem. Silerim.
Muhteşem. Gerçekten muhteşem.
Tek
bunu ben
tek
de
seçerim. Bu kalsın bunu favorilere bunu ben koyayım de yapıyorum. Falan diye. Böyle böyle silerim.
İnanılmaz bir şey. Bunu ben de yapıyorum ara ara.
Hadi ben tembelim. Sen tembel de değilsin. Sen ne alaka? Niye kaçıyorsun?
Ya bazen o işi yapmak istemiyorsun yani. Yapmak istemiyorsun. Ben mesela şeyi de çok yapıyorum. Mesela takvimi düzenliyorum. Benim takvim her zaman notludur yani. Şuraya git. Bunu al. Bunu sat. Tut bilmem ne. Onu silerim. Bunu buraya kaydırırım. Bunu buradan buraya çekerim. Yanında bir not eklerim. Ona saat koyarım. Bunun yearly dönsün derim. Bunun şeyini alır kısaltırım süresini.
Sen takvim gerçekten bu kadar aktif tutuyor musun ya?
Hepsi %100 doludur.
Abi.
Sana gösterebilirim inanılmaz. Şimdi. Şunu durdurduktan sonra sana gösterebilirim. Hepsi her gün yapmam gereken bütün işleri yazarım oraya. İnanılmaz. Böyle de sapkınlık.
Ben hiç yazmam. Ne de beynimi kullanıyorum bunun için. Beyin bedava. Ya telefon da var yani elimin altında ama hiç yazmıyorum yani. Abi yazması bana hatırlamaktan daha
zor geliyor.
Zul yani.
Geliyor değil mi? Zul.
Zul ya. Bir de şey gibi. Şimdi eğer o bilgiyi unutmayacaksam örnek veriyorum. Yarın limon alınacak 1 kilo tamam mı? Bu bilgiyi unutmayacaksam bu bilgiyi uyuyup uyanıp kullanmak yerine ben bu bilgiyi hem beynimde tutuyorum hem telefona not ediyorum hem de ertesi gün o notu görüp he deyip siliyorum. Bana evet. Orası çok gereksiz görünüyor.
Sana çok geliyor.
Ama unutuyorum çok.
Tabii. Tabii.
Unuttuğum için sebebi ama olur. Problem olmuyor.
Onun sebebi olur. Sana şimdi unutmamak için birkaç tane tüyo vereceğim birazdan.
Bunu paylaşmayalım ama biraz bana özel olsun.
Ben sana özel vereceğim. Sevgili Niyazi, hazırsan yeni bir soruyla sana gelmek isterim.
Abi şey gibi oldu ya, bu bilgi yarışması gibi oldu ya.
Evet, açık oturum gibi oldu.
Açık oturum gibi. Evet. Peki bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
2024 dolar endeksi beklentiniz nedir diye. Euro dolar paritesi ne olur? Sorumuz
bir an, sorumuz. Bu olsa gerçekten yani sorumuz şok olacak. Sorumuz buymuş.
Soru bu. Hedging nedir diye. Soru bunlar şeymiş. Yok, şimdi şeyi soracağım sana.
Ne soracağım?
Hazırsan eğer.
Hazırım.
Çok zor bir soru değil. Bulacağına da eminim. Çok yanıtın olduğuna da eminim maalesef. Bu bir övgü mü yoksa
yergi mi?
Yergi mi? Bunu birazdan anlayacaksın. Bana en köylü özelliğini söyler misin?
En köylü.
En köylü ve sonra en ve sonra en köylü, sonra sıraya geri doğru gel abi.
Abi geliyor aklıma birkaç tane. Genelde hepsi ben, yani bireysel yaptığım bir davranış mı? Davranış değil de genelde bu benim fiziksel halimden kaynaklanıyor. Birisi şu anda yaptığım bir şey abi, bağdaş kurmak. Benim en köylü özelliğim, gerçekten en köylü özelliğim bu abi. Bağdaş kuruyorum ama hani her yerde kuruyorum. Arabayla uzun yola çıktığımda kruz kontrolü alıp bağdaş kuruyorum. İş görüşmesinde bağdaş kuruyorum. İş toplantısında bağdaş kuruyorum. Online'da değil, fizikselde de kuruyorum. Ben sürekli bağdaş kuruyorum. Sürekli bir divana oturuyormuşum gibi bir hissiyat
ama
var.
Ama koltuğa yani nasıl sığıyorsun ya? Ya ben de bacağımı mesela altıma alıp otururum ama teki sığıyor. Yani diğerini bağdaş kurma pozisyonunda mesela götüm genelde sığmıyor o koltuk.
Kanka sen bana göre büyüksün ama yani.
Ve yeteri hani kadar esnek de olmayabilirim.
Belki
de.
Olabilir. Yani şimdi sen boy olarak da bir aramızda 20 santime yakın var neredeyse. Bir cetvel kadar var yani. Şimdi öyle düşündüğün zaman herhalde de bacakların da uzundur. Sadece kafan uzun değildir yani.
Ben genelde böyle birini altıma alırım, diğerine böyle onun üstünden atmak suretiyle uzattırım genelde. Yani, yani benim oturuş şeklim bu.
Ben öyle başlıyorum. Yani güne öyle başlarım. Kahvemi alırım, gelirim önce. Kahve de yani hiç köylü olmadı ama. Kahvemi alırım. İlk önce hoş senin oturduğun gibi tek bacak altta, öbürü yerde otururum. Sonra bir iki bacağa geçerim. Yorulduğunda önceden yerde olmayan bacağı yere indiririm. Böyle bir rotasyonla dinlendirerek oturuyorum. En köylü özelliğim bu.
Muhteşem. Muhteşem.
Senin?
Benim aslında birden fazla var. Ben hemen birincisini mesela söyleyeyim. Hani hazır yok, ondan hazır ondan bahsetmedik. Ben yok, aslında birden fazla var. Şundan bahsedeyim mesela. Ben abim kışın, daha doğrusu şöyle sonbahardan başlayaraktan atlet giymeye başlıyorum. Fanila.
Ve bu beyaz fanila bu.
Eskiden beyazdı. Şu an artık siyaha döndük çok şükür. Ya orada bir sınıf atladım. Biraz daha zengin bir köylü oldum. Ama belli bir tarih gelmeden o atleti çıkaramam üzerimden. Yani hava sıcak olsa dahi o atleti çıkaramıyorum
bu
üzerimden.
Bu bende de vardı. Bende de evden çalışmadığım dönemde ben de bunu yapıyordum. Dışarı giderken çok atlet giyiyordum ki Ispartalı olarak sen de Denizlisin yani, bizde bu var.
Evet.
Ama bir dönem lisedeyken baktım benim fanilalara beyaz. Ve hepsi böyle geniş yakalı. Dedim ki bu çok kır olur yo. Ve daha cool duracağını düşünerek siyah atlet aldım ve bisiklet yaka aldım. Fanilalar bisiklet yaka olunca her şeyin içinden gözüküyor.
Tabii.
Birkaç yıl sonra da bunun çok kır olduğunu öğrendim. Dedim ki o en güzeli benim hiç giymemem. Sonra hasta olunca artık yani havayı koklayan adam gibiyim, anladın mı? Hava durumunu kokluyorum. Bugün Lodos var, kesin çarpılırım diyorum. Lüp giyiyorum falan. Bu arada Lodos sıcak. Lodos da olmaz. Poyraz da olabilir.
Poyraz da olabilir.
Karayel'de mesela direkt kapşonlu giyerim.
Benim o direkt havanın sıcaklığı değil de daha çok takvim gününe bağlı olarak.
Ve mesela aşırı sıcak bir Şubat günü. Hava 22 derece.
O zaman yine atlet üstüne bu sefer ince bir kazak giymek suretiyle ya da ince bir ceket. Ya o atlet beni psikolojik olarak sıcak tutan bir şey. Fiziksel olarak tutmasına gerek yok. Yani kışın atletsiz çıktığım bir gün kendimi çıplak ve soğuk hissediyorum.
Kışın dışarı tişörtle çıkar mısın?
Hayatta çıkamam.
Hava el verse?
Yine çıkamam. Yani üstüme bir gömlek bir şey alayım, soğuk olabilir güneş batınca.
Ya psikolojik derim. Olarak kışın geldiği senin kıyafetinle anlaşılıyor ve hani evet. Takvim dönmeden değiştiremiyorsun.
Bahar ayına gir. Yani böyle bir Mart-Nisan civarında bulunduğum coğrafyaya bağlı olarak da Mart-Nisan civarına kadar o atletler giyilecek yani.
Peki şimdi konuyu biraz es verdim, devam edeceğim çünkü bir şey daha söyleyeceğim ama Temmuz ayındayız. Hava bir anda soğudu anasını satayım. Hava ve o gün için ya da önümüzdeki 3 gün için 12 dereceye düştü. İşte o tişörtle yine çıkar mısın dışarı?
O zaman da tişörtle çıkarsın ama üstüne bu sefer biraz daha hani bir gömlek birkaç kat daha giyersin üstüne. Yazın da atlet giyilmez. Yazın atlet giyilmez abi. Yazın bu sefer psikolojik olarak.
Ürtiker.
Evet, ürtü giyebilir, doğru söylüyorsun.
Dabarıyor böyle her yerinde kırmızı kırmızı kaşınarak geziyor.
Öyle olur bu arada. Evet. Yani o onun böyle tarihi geldiği zaman katlanır, çekmeceye konur ve biter orası.
O zaman mesela biz sana şey diyebilir miyiz? Mevsim dönüşlerinde tıpkı hayvanlar hani tüy döküyor veya tüy çoğaltıyor ya, sen de ona göre atlet hani döküyorum. Atlet döküyorsun veya atlet giyiyorsun.
Aynen öyle. Beni yani buradan anlayabilirsiniz. Kışın gelip geldiğinizi buradan anlayabilirsiniz.
Denizli'nden ki göğündensiniz.
Biz Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Garipköy köyündeniz.
Garipköy'dersiniz.
Evet ama öyle çok soğuk bir köyde değil baktığınız zaman, ama yani böyle bir köy. Yani böyle bir özellik tamam. Bendeki.
Demek ki işte burayı dolduracak, altını dolduracak bir şey bulamıyorum.
Demek ki
atlet giyiyorsun. Bu arada öyle bir özelliğim daha var abi.
Buyurun.
Bunu da paylaşmak istiyorum. Abi ben özellikle bazı yemeklerde, yani neredeyse her yemekte ama özellikle bazı yemeklerde 10 parmağımın 10'unda yağ yapıyorum ve sonra onları şöyle temizliyorum. Tek tek her birini yalıyorum. Ve bu benim en köylü özelliklerimden birisi. Çünkü yani 50 yemek, Arap gibi hissediyorum kendimi, köylü gibi hissediyorum.
Hazır yemek demişken o zaman ben de bir hemen katkı sağlayayım buraya. Ben her daim buna dikkat ediyorum aslında, ama her daim çorbaya ekmek doğrayarak yiyorum.
Bütün çorbaları mı?
Hemen yani şöyle, bazılarına hani bilinçli olarak doğramıyorum ama doğrama isteği hep bir yerde var. Ya bu böyle abi, her türlü çorbaya ben bir ekmek, yani her türlü ekmeği bayat taze fark etmez. Ekmek taze olsa dahi onu bir içine doğrayıp böyle bir ekmek ve çorbayı yemek istiyorum yani.
Abi bunu çok iyi anlıyorum çünkü daha bundan 3 hafta önce Fransa'daydık. Fransa'da da şey dedik, hani bir oranın özel lezzeti, kendi damak tadlarında bir soğan çorbaları var. Dedik ki bunu içelim, bunun tadına bakalım. Soğan çorbası geldi önüme, direkt ekmeği kırdım, içine böyle attım. Mercimek gibi oldu ya, hiçbir şey fark etmedim yani. Hani güzel bir çorbaydı, içtik ya, hiçbir özelliğini anlamadım. Ama o benim de alışkanlığım. Çok doğramasam da kesin yani bir bütün ekmeğe yakın ekmek yerim çorbanın yanında.
Değil mi?
Çok sanki lezzetli doymuyormuşum
olur.
Gibi.
Çok lezzetli olur. Çok lezzetli olur.
Anadan babadan alıyoruz abi bunları. Çok acaba lezzetli olur. Çok elit insanlar ne yapıyor? Yani böyle tamamen hiç köylülük özelliği olmayan, böyle hani 7 nesildir İstanbul beyefendisi bir aileden gelen insanlar nasıl yapıyor?
Çorba yemeği mi?
Genel olarak yani bu.
Ha, yaşamı tavır, diyorsun.
Yaşamı nasıl oluyor ya? Bu köylü özellikleri hiç olmuyor mu? Olmaz ki 7
göbek. Abi olmuyordur. Olmuyordur. Bayağı böyle olmuyordur ya. Yani şu an hayal edemiyorum çünkü bütün böyle şu an genlerim onu düşünmemi engelliyor. Önüme bir perde iniyor şu an.
Bir soru. Eve gittin, böyle masanın üzerinde kek var. Kek. Kalıbın içerisinde, tepside duruyor. Yiyeceksin. Nasıl yersin? Bir dilim yiyeceksin. Ya da biraz yiyeceksin.
Abi şöyle olur muhtemelen. Bir tane çatal alırım. Şöyle köşesinden şöyle yemeye başlarım onu. Ufak ufak. Sonra o hani bir dilime geldiğim zaman şöyle bir çatalın yanında şöyle bir düzlerim orayı. Hani kalanı da hani bir düzgün göre, öyle yenmiş şey görünmesin diye böyle bir düzlerim orayı. Ondan sonra yerim. Bu birinci seçenek. Şayet şartlar el vermiyorsa o an için.
Keki direkt ağzıma.
Hayır. Yani onu mesela bıçakla böyle şeyin iğne keserim, bir bıçak var ise yani. Bir keserim onu, sonra onu elimle yemek suretiyle böyle üstüne getirerek ağzımı, dökülenler de şeye dökülsün diye yemek suretiyle yerim keki.
Ben birinciyi yapmıyorum da ikincisi de benim metodum ya. Böyle şöyle şık diye keserim, sonra ona löp diye tek lokma da ağzıma atarım, devam ederim.
Evet.
Direkt.
Evet.
Hatta yanımda kahve varsa üstüne de bir lokma onu içerim, o içeride yumuşar. O bir,
aynen öyle, yumuşar lapa şeklinde yutarsın.
İşte bak abi, bu beyefendi aileden gelenler ya soylu aileden gelenler bunu anlayamaz abi bu tadı. O sen zevki onu keseceksin de tabağa koyacaksın da çatal bıçak kullanıp yiyeceksin de ölme. Kekin yarısı tabakta kaldı zaten.
Haklısın. Ben sana katılıyorum bu konuda.
Peki böyle parmağını yalamak suretiyle tabakta kalan kırıntıları toplar mısın?
Yenmez olur mu? Yenmez olur mu onlar? Onlar yenmez olur mu?
Ya biz gerçekten köylüyüz. Biz niye buradayız ya? Yani köylü podcast'i dinliyor arkadaşlar şu anda. Yapacak bir şey yok. Sizi de kendinize bir dönüp bakmanız lazım. Yani bu herkesin bir köylü özelliği vardır. En elit olanın bile bir özelliği vardır. En kötü parmak aralarınızı, parmaklarınızı temizliyorsunuz. Aa! Hepimiz biliyoruz.
İğrenç. Gerçekten
doğru
iğrenç.
Doğru ama. Doğru. İğrenç ama doğru.
Yani bizim de o zaman dinleyicilerimizden aslında, eğer köylü, benim de en köylü özelliğim şu diyen var ise bize Instagram'dan kestane.kebap'tan yazsınlar. Onu da bir konuşalım, tartışalım hep beraber.
Evet, eğer en köylü özelliği bulduğumuzda oylayacağız. En köylü özelliği olan kişiye de kışın yakması için 1 kilo tezek yolluyoruz.
Bence gayet mantıklı bir ödül oldu.
Güzel hediye. Güzel hediye.
Sevgili Niyazi, bir bölümün daha sonuna geliyoruz.
Evet.
Neler düşünüyorsun?
Çok şey bekledin değil mi Erdoğan? Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Güzel ya, güzel. Ben gerçekten yüzde konuşmayı özlemişim. Daha çok radyoyu özledim. Yani bayağı özledim. Böyle mikrofonu ağzıma böyle yaklaştırıp oradan konuşmayı çok özledim. Allah'ım, çok yanlış yerlere gidiyordu bu cümle. Ama yüzde evet, diyecek ya böyle.
Ama bizim üniversite zamanımızda da sen ağzını alıp şey yapmayı severdin. Mikrofonu yani konuşmayı evet, severdin.
Abi, ustasından öğrendim. Ağzını,
estağfurullah değil mi? Estağfurullah.
Sonuçta, yani evet. Bunun da bir adabı var.
Evet,
bunun da
yani, bir adabı ağzını alma var. Konusunda elini su dökemem. Yani senin o konuda şeyin bilgilerin engin, deneyimin engin o konuda.
Kardeşim sen de çok güzel yerleştiriyorsun ama. Onu da gördüm. Tam denk getirip elinle
şey yaparım.
Yaparsın.
Doğru söylüyorsun. Teşekkür ediyorum.
Böyle de bel altı şakaların döndüğü.
Ben daha övünç olarak yani övme anlamında tabii şey yaptım.
Bel altı övünçler. Ya yani, benim artık aklı fikri pis olanlar öyle düşünür.
Belki de. Tabii belki canım, de.
Bizim işimiz mikrofonla arkadaşlar. Biz sonuçta bugün yani öncede kaldığı için 6 yıl yayıncılık yapmış bir kuruluşuz yani.
Bravo. Şayet bizim kadar berrak, saf, tertemiz algıları ve fikri ve zikri olanlar var ise bizleri kestane.kebap yazarak Instagram'dan, kestane.kebap yazarak da Spotify'dan takip edebilirler. Zile de basarlarsa her bölüm geldiğinde onlara bildirim gelecektir.
Bu arada yine Kestane Kebap'ın Instagram sayfası gayet interaktif. Sayın Muktedir Kayahan'ın kontrolünde olmakla birlikte oradan da fikirlerinizi, düşüncelerinizi, esprilerinizi ve en köylü özelliğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sizleri saygıyla öpüyorum.
Bir bölümün daha sonuna geldik.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Esen kalın.
Kestane Kebap
bitti. Thank you.